Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Nükte ve Hikmetler bölümünde yer alan Kusurları Örtmek başlıklı yazıyı sunuyoruz. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam bir gün havarilerine şöyle sorar. Sizler uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken avret yerlerini rüzgarın açtığını görseniz ne yaparsınız? Havariler bu suale hiç tereddüt etmeden hemen üstünü örter kapatırız diyerek cevap verirler. Hazreti İsa ise bir noktaya dikkat çekmek maksadıyla bu sözlere şöyle itiraz eder. Hayır, belki siz iyice açar ve ayıpları apaçık ortaya çıkarırsınız. Havariler duydukları bu ifadeler karşısında büyük bir şaşkınlıkla, ''Efendim, hiç öyle şey olur mu? Hiç kimse bu ahlaksızlığı yapmaz.'' derler. Hazreti İsa'nın ikaz mahiyetindeki şu cevabı ise çok manidar ve düşündürücüdür. Sizden biriniz din kardeşi hakkında bir söz duyduğunda veya onun bir kusurunu gördüğünde bu gördüklerine ve duyduklarına biraz daha kusur ekleyip söylemiyor mu? İşte bu, uyuyan bir adamın açılmış olan avret yerini biraz daha açmaktan farksızdır. Ve siz bunu hep yapıyorsunuz. İnsanların ayıplarını araştırmamak, hatta tesadüfen görülen ayıp ve kabahatleri dahi setretmek, yani örtmek, her müminin beşeri münasebetlerinde dikkat etmesi gereken mühim bir husustur. Nitekim Cenab-ı Hak bir kimsenin kusurunu ve gizli hallerini araştırmayı, tecessüste bulunmayın buyurmak suretiyle yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz de kusurları örtmenin fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Kim arkadaşının ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim ki Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa, Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta evinin içinde bile olsa, onu ayıbıyla rezil eder. Ayrıca insanların gerek şahsi ve ailevi gerekse de diğer gizli hallerini araştırarak ayıplarını ortaya çıkarmak, onların ruhen ve ahlaken daha da bozulmasına, hatta manen helakine sebep olabilir. Zira kusurları araştırıp ortaya çıkarılan kişiler, artık ayıplarının herkes tarafından bilindiğini düşündükçe, yavaş yavaş utanma duygusunu da kaybederler. Hayasını yitiren bir insansa, artık her şeyi yapabilir. Burada dikkat edilecek husus, işlenen kusurun sadece kişiyi mi, yoksa toplumu mu ilgilendirdiğidir. Zira topluma zarar verme ihtimali bulunan bir kusurun açıklanıp ilan edilmesinde bir beis yoktur. Hatta bu toplumu korumak için bir zarurettir. Fakat topluma zararı bulunmayan şahsi kusurların sadece muhatabın kendisine ve münasip bir lisanla anlatılması daha doğrudur. Din kardeşliği de bunu gerektirir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktaki suçlu şahsı bilse bile rencide olmaması için onu adeta belirsiz hale getirir ve o kusurdan bütün topluluğu sakındırırdı. Bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla ''Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum?'' buyurarak Galat-ı Ruyeti, yanlış görmeyi kendilerine izafe ederlerdi. Yine Efendimiz'e bir adamdan menfi bir söz ulaştığında, ''Falan niye böyle söylemiş?'' demezdi. Lakin, insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar buyururdu. Diğer taraftan insan olarak herkesin hata ve kusuru vardır. Başkalarının hataları yerine kendi kusurlarıyla meşgul olan kişi daha faydalı bir iş yapmış olur. Böylece hem günahlardan kurtulur hem de hatalarını düzelterek olgunluğunu daha da artırır. Nitekim Peygamber Efendimiz, başkalarının ayıplarıyla uğraşmayıp kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye müjdeler olsun buyurmuştur. Herkes kendi hatalarının affedilmesini ve unutulmasını ister. Yanlışın verdiği mahcubiyet ızdırabından kurtularak doğruluğun selametine çıkmanın yollarını arar. Kendisi böyle düşündüğü halde bir kişinin başkalarını affetmeyip kusurlarını araştırması ne kadar insafsızca bir davranıştır. Hazreti Ömer böyle kimseleri şu ifadelerle ikaz eder. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kusurları bağışlamayan kimsenin kendisi de bağışlanmaz. Affetmeyen kişi affolunmaz. Günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez. Şu hadise, mümin bir kimsenin insanlara bakış açısının nasıl olması gerektiği hususunda ne güzel bir misaldir. İbrahim Edem Hazretleri ile uzun yıllar arkadaşlık yapmış olan bir kimse vardı. Bir defasında, "Senelerdir beraber bulunuyoruz. Rica etsem ben de gördüğün ve hoşuna gitmeyen şeyleri söyler misin?" diyerek İbrahim Edem Hazretlerine sordu. Hazret ise bu suale şu manidar cevabı verdi. "Ben sana hiç o gözle bakmadım ki." Şeyh Sadi ne güzel buyurmuştur. "Şunu bil ki, bu dünyada başkalarının hep iyi taraflarını görenlerin, yarın mahşer günü kusurları görmezlikten gelinir. Ey akıl sahibi! Gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var? Gülü demet yap. Eğer tabiatında daima ve yalnız kusurları görmek varsa, tavus kuşunda çirkin ses ve ayaktan başka bir şey göremezsin. Velhasıl, Settarul Uyub olan Allah Teala'nın, biz kullarının sayısız kusur ve hatalarını örtüp affettiği gibi, bizler de affedici ve kusurları örtücü olmalıyız. Zira gönüllerinde Allah Teala'nın muhabbetini taşıyanlar, affetmeyi ve kusurları örtmeyi de severler. Biz Allah'ın kullarını affedelim ki, O da en fazla muhtaç olduğumuz bir günde bizi affetsin. Zira Cenab-ı Hak ayeti kerimede kullarına şöyle soruyor. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Cenab-ı Hak bizleri kıyamet günü ilahi affa mazhar olan salih kulları zümresine girebilmeyi lütfu keremiyle İhsan buyursun. Amin. Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2015 sayısında Nükte ve Hikmetler bölümünde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi imzalı Kusurları Örtmek başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Sesli Dergi'ye şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Hayırlı insan kimdir diye sorulmuş yazının başlığında Şefika Meriç'in kaleminden aktaracağız bu yazıyı da. Bir milleti anlayıp tanımak için onun diline ve kültürüne bakmak gerekir. Anadolu insanını tanımak için de onun kullandığı kültürüne, işlemiş deyim, atasözü ve kelimelere bakmalıdır. Bu manada İslam'ın günlük hayatımıza ne kadar sirayet ettiğinin en büyük işaretleri günlük hayatımızda kullandığımız söz ve ifadelerdir. Mesela insanımız başına bir musibet gelse, bu da Allah'tan der. Aşamadığı bir imtihanla karşılaşsa, bu bizim imtihanımızmış diyerek halini kabullenir. Peş peşe aynı dertlerle muzdarip olsa, bu benim kaderim diyerek Allah'a ve kadere teslimiyetini dile getirir. Pek çok benzeriyle birlikte bu söz ve ifadeler İslam'ın hamuruyla yoğrulmuş bir kültürden geldiğimizi ortaya koyar. Bizim insanımızda hep iyi insan olma meyli vardır. Aslında her insan fıtrat olarak iyiliğe meyyal doğar. Ancak içinde bir de karanlık tarafı, kötü ve günaha meyilli yönü vardır. Bu manada insanın doğup büyüdüğü aile, çevre, toplum ve muhatap olduğu kültür onu şekillendirir. İşte bu topraklarda doğup büyüyenler bu hususta biraz daha talihlidir. Zira bu topraklar hayır ve güzelliklerle mayalanmış, kültür ve medeniyetimiz hayır, hizmet, fedakarlık, infak, cihat, edep ve nezaketle yoğrulmuştur. İnsanımızda her ne kadar ameli konularda eksiklikler olsa da yardımseverlik, iyilik etme ve iyi insan olma arzusu hep ağır basmıştır. Bunda şüphesiz dinimizin insanları salih amellere ve hayırlı insan olmaya yöneltmiş olmasının çok büyük bir payı vardır. İman dairesine girebilmek için ilk olarak kelime-i şehadet getirmek, yani kalple tasdik ettiğimizi dille tekrar etmek, sonra da salih amel ve ibadetlerle bu imanı perçinlemek gerekir. Mümin, salih ameller işledikçe hayırlı insan olur. Hayırlı insan hem kendisine hem çevresine hayır ve güzellikler getirir. Hayırlı insanın ortaya çıkması aslında toplumsal bir inşa meselesidir. Her hayırlı insan cemiyetin ortak mahsulüdür. Ve hayırlı insanlar başka hayırlı kimselerin yetişmesine, cemiyetin hayra doğru dönmesine de emek sarf ederler. İşte bu kurtuluşun kapısıdır. Tıpkı Rabbimizin buyurduğu gibi. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Hayırlı insan olmak için çok idealist, çok mükemmeliyetçi düşünmeye gerek yoktur. İnsan hayatı bir mücadele alanı ve kendi bulunduğu yeri de mücadele mevzisi olarak görürse, o zaman en yakınından ve en yakın hadiselerin düzeltilmesinden başlayabilir. Yani iyi insan olmanın ölçüsü çok büyük işler başarma değil, başarabildiğin kadar iyi işler yapmaktır. Bazen bir arkadaşımızın gönlünü kazanmak iyi insan olmaktır. Bazen yoldaki bir taşı kaldırıp insanlara verdiği ezayı gidermek, bazen bir cümlemizle bir başkasının yüreğine düşürdüğümüz manevi bir heyecan, iyi insan olma işaretimiz olabilir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde çok defa rastladığımız "sizin en hayırlınız" ifadesi çok çeşitli konularda hayırlı insanın kim olduğunu ortaya koyar. Bir de hayırlı insan olmanın tek bir vasıfla olmadığını. Mesela "sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır. Sizin en hayırlınız hanımlarına iyi davrananlardır. Sizin en hayırlınız selamı yayandır. Sizin en hayırlınız komşusuna iyi davranandır." Hayır, mutlak iyilik manasınadır. Şer, zarar, hasar ve kabahatlere sebep olan şeydir. Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi 139 yerde geçmesine rağmen şer kelimesi daha az geçer. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde hayır, maruf, iyilik manasında kullanılmıştır. Marufsa İslam'ın uygun görüp aklında tasvip ettiği şey, fıtratı bozulmamış bütün insanlar tarafından iyi kabul edilen şey demektir. Vâbisa İbni Mâbet radıyallahu anh şöyle demektedir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Bana, iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin? Buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine danış. İyilik, uygun gördüğün ve yapılmasını kalbin tasdik ettiği şeydir. Günahsa, içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile, içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir. Peki, hayırlı insanın özellikleri nelerdir? İtikadı düzgün, ilmi sahih, niyeti halis, hedefi doğru, yolu müstakim, prensipleri isabetli, ahlakı güzel, ameli salih insan, hayırlı insandır. Kendisini başta Allah'ın emrettiği şeyleri öğrenmek için yetiştirme gayretinde olan insandır, hayırlı insan. Bu ilk vahiy olan oku ayetinin gereğidir bir manada. Faydasız şeylerden yüz çevirmek, boş şeylerle uğraşmamak. Halis niyet içinde olmak, iyi insan olma özelliğidir. Kalbi fesada bulaşmış, yani kalp ayarı bozulmuş insanın, maddi hastalıkları için başvurduğu doktor gibi, manevi bir doktora kalbinin ayarını düzelttirmesi gerekmektedir. Kalp ayarı bozuksa, insanın halis niyet taşıması biraz zor gerçekleşir. Fatiha suresinde her gün namazlarımızda okuduğumuz "Bizi doğru yola ilet" ayeti kerimesi, hayırlı insanın bu yöndeki duasıdır. Dost doğru yol, Rabbimizin bir hidayet kaynağı olarak göndermiş olduğu Hazreti Kur'an'dır. İnsan kendisine verilen sınırlı akılla istikameti bulamaz. Kur'an, istikamet için en güzel rehberdir. Müminin prensiplerinin isabetli olması da yine manevi dünyasını ilahi vahiy ile tezyin etmesiyle ilgilidir. Allah, mümin kulunun kalp gözünü açar, firaset verir ve onu güzel kararlar almaya muvaffak kılar. Yani Allah, ihlas ve samimiyet içinde olan kuluna yanlış yaptırmaz ve onun yolunu açar. Bu da müminin işinde ve yaptıklarında prensip sahibi olmasına vesile olur. Hayırlı insanın diğer bir özelliği de ahlakının güzel olmasıdır. O güzel ahlak numunesi Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek almıştır. Çünkü Allah bütün iman sahiplerine Peygamber Efendimiz'i yüce bir ahlak üzere yarattığını haber vermiş ve onun her halinin üsve-i hasene olduğunu beyan buyurmuştur. Rengini peygamberinin renginden alan müminin ahlakı da peygamber ahlakı gibi güzel olur. Ömür defterindeki her günü bir öncekinden daha hayırlı ve salih amellerle dolduran bir mümin, hayatı da hayır, ölümü de hayır olarak Rabbine kavuşur. Rabbimiz bizleri hayırlı insanlardan ve hayır işlerde istihdam ettiği sevgili kullarından eylesin. Amin. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Hayırlı İnsan Kimdir başlıklı yazıyı aktardık değerli gençler. Sesli Dergi'de bugün son olarak. Bugün Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2015 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle bugün de bize